Ayrı 27, İnfaz, David Baldacci, sayfa 330, 48. bölüm.
Bogart, demek bu işin arkasında bir kartelin olduğunu düşünüyorsun, öyle mi diye sordu.
Bogart'ın motel odasındaydılar. Decker, Bogart, Milligan ve Jameson'ın karşısında oturuyordu. Decker yaptığı araştırmadan çıkardığı sonuç ve Mars'la yaptığı konuşma hakkında diğerlerini bilgilendirmişti.
Tam olarak emin değilim ama böyle bir olasılık kesinlikle var tabii. Lucinda kaçmış ve onlardan bir şey çalmışsa peşine düşmüş olabilirler. Lucinda sonra Roy'la evlenmiş ve birlikte Texas'a kaçmışlardır.
Milligan başını iki yana salladı. 20 yıl sonra ESPN'de görünmeleriyle birlikte kartel peşlerine düştü, öyle mi?
Lucinda'nın hizmetçi olduğunu düşünüyorsun. İyi de bir hizmetçi kartelin neden umurunda olsun? Hele o dönemlerde kartel savaşları oldukça kızışmıştı. Sağda solda uyuşturucu patronları öldürülüyor veya hapse atılıyordu. Ve bu olayların üstünden 40 yıl geçtiği halde Marsların peşine düştüler, öyle mi?
Jameson, Lucinda'nın elinde onlarla alakalı bir şey varsa iş değişir tabii dedi. Onca yıl sonra hala önemli olabilecek, onlara gerçekten zarar verebilecek veya değer ifade eden bir şey. Şimdiki liderlerinin geri almak isteyeceği bir şey. Bankanın kiralık kasasında duran şeylerden biri mesela.
Yine de abartılı bir varsayım dedi Milligan.
Evet öyle diye kabul etti Decker ama görmezden gelinmeyecek bir varsayım, en azından şimdilik. Bunun peşinden gitmeliyiz.
Milligan nasıl diye sordu. 40 yıl öncesinden söz ediyorsun Decker. Bu işe bulaşmış insanlar ya ölmüş ya da çok yaşlanmıştır. Söz konusu kartel olunca çoğunun öldüğünü düşünmek hiç de yanlış olmaz. Şimdi yerlerine yeni insanlar geçmiştir. Kolombiya son 20 yılda uyuşturucu trafiğine göz açtırmıyor. O işi yapanların çoğu Meksika ve diğer ülkelere taşındı.
Decker söylediklerinin hepsi doğru dedi ama bu ipucunu takip etmenin bir yolu da Roy Mars'ı bulmak.
Bogart, elemanlarımız onu arıyor ama kolay bir iş değil tabii. Çok uzun zamandır ortalarda görünmeyen birinden söz ediyoruz.
Decker, o noktada yanılıyorsun dedi. Kısa bir süre önce ortalardaydı.
Milligan, sen neden söz ediyorsun diye sordu. Nerede görülmüş?
Alabama'da.
Milligan, Alabama'da kimse görmedi onu diye karşı çıktı.
Patricia Bray gördü. Avalon'da gördü onu.
Bogart, bir dakika diyerek araya girdi. Regina Montgomery'nin evini havaya uçuran kişinin Roy Mars olduğunu mu söylüyorsun?
Tabii ki. Adam yaş olarak da fiziksel özellikleriyle de Roy'a uyuyordu.
Jameson,
Melvin'e Regina'nın evini havaya uçuran kişi olarak babasından şüphelendiğini söyledin mi diye sordu.
Hayır.
Söyleyecek misin peki?
Decker, bilmiyorum dedi. Sen ne düşünüyorsun?
Jameson diğerlerine bakarak, bence Melvin'in yeterince derdi var. %100 emin olana dek hiçbir şey söylemeyelim derim.
Bogart, aynı fikirdeyim derken Milligan da başıyla onayladı.
Jameson, Roy Mars Regina'yı neden öldürmüş olabilir diye sordu.
Regina eli biraz para görünce sapıtmış. Mars'ın verdiği parayı çarçur etmişti. Oraya ikinci kez gitmemiz Mars'ın yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu düşünmesine neden oldu. Bu nedenle Regina'nın evinin yakınlarında kalmak, onunla ilgimizin ne düzeyde olduğunu anlamak istedi. Charles Montgomery ölmüştü. Oğlunun da bir şeyden haberi yoktu. Ama Regina halledilmesi gereken bir meseleydi. Belki de Roy her halükarda öldürecekti onu. Reardon'ı kaçırıp öldürme, sonra da cesedini yakma konusunda hiç zorluk çekmemişti. Roy bir katil.
Milligan,
Roy'un kartel adına çalıştığını mı düşünüyorsun diye sordu. Belki onlar adına çalışan bir kiralık katildir ve Lucinda'yla da bu şekilde tanışmıştır.
Mümkün. Gerçi o dönemlerde karteller o kadar büyük işler çevirmiyor, güçlerini fazla dağıtmadan kendi ülkelerine kanalize ediyorlardı. Yani işlerini görmesi için Amerika'dan beyaz bir adam getirtmek alışkın oldukları bir yöntem değildi. Ama Roy Güney Amerika'da bulunmuş ve Lucinda ile orada tanışmış, onun kartelden kaçmasına yardım etmiş olabilir.
Bogart, ama tüm bunlar birer tahminden ibaret dedi. Anlattıklarının doğruluğunu kanıtlayacak tek bir kanıt bile yok elimizde.
James'ın, demek Roy Melvin'in hapisten kurtulmasını sağlamak için Montgomery'ye para verdi. Ama Melvin'in hüküm giydiği suçu işleyen Roy'sa oğlunun sahte delillerle mahkum olmasını sağlayan da oydu. Madem öyle, hapisten çıkması için neden bu kadar uğraştı?
Bogart, ben de aynı şeyi merak ediyordum. Bu ikisi birbiriyle hiç bağdaşmayan eylemler, dedi.
Decker başlarını kaçırdı. James'in, Decker dedi, buna bir açıklama getirebilir misin?
Decker şöyle bir baktı ona. Belki de her şey verilmiş bir söze dayanıyordur.
Verilmiş bir söze mi? Kime, diye sordu James'in.
Lucinda Mars'a.
Bogart başını iki yana salladı. Gerçekten de bir şey anlamadım. Decker James'ine döndü. Hipnotize olduğu zaman Melvin'e babasının onu sevdiğini söyleyip söylemediğini sormuştum, hatırlıyor musun?
Evet, ben de çok şaşırmıştım.
O soruyu sordum çünkü işin doğasını kavramaya çalışıyordum. Milligan işin doğası mı, dedi. Haydi ama Decker, kendini kaptırmış gidiyorsun. Ne dediğini daha açık olarak ifade et.
Roy'un Melvin'i sevdiğini düşünmüyorum ama Lucinda seviyordu. Lucinda'nın Roy'un ne yapacağını bildiğini sanıyorum. Beyin kanseri yüzünden acı çekmesini engellemek için onu öldüreceğini biliyordu. İşin bu kısmını muhtemelen birlikte planlamış olmalılar. Unutmayın, 20 yıl öncesinde küçük bir kasabada kıt kanaat geçinen insanlardan söz ediyoruz. Lucinda'nın sonu muhtemelen çok acılı olacaktı. Bu nedenle anlaşma yaptılar. Roy Reardon'ı öldürecek, Lucinda bu ölümü örtbas etmek üzere diş kayıtlarını değiştirecekti. Roy bankadaki kasayı boşalttı, Lucinda ile Lucinda'nın çorça kelimesini kullandığı bir tartışma yaşadı. Onun Cali'de yaşadığı ve İspanyolcayı orada öğrendiği sonucuna buradan vardım. Vardığım bir diğer sonuçla Lucinda'nın Roy'un ölü numarası yapacağının, bir başka deyişle sıçan gibi davranacağının farkında olmasıydı.
Eğer Lucinda planın parçasıydı, işi neden bu kadar karmaşık hale getirdiler, diye sordu Bogart.
Bu tamamen Lucinda'nın hissettiği pişmanlıkla alakalı bir şey. Lucinda oğlunu seviyordu. Diğer yandan hastaydı ve ölüyordu. Roy'un planının ne olduğunu bildiği, o planı onayladığı anlamına gelmiyordu. Görünen o ki onaylamamıştı da. James'in, bir insan oğlunu hem sevip hem de cinayet ile suçlanmasına nasıl izin verebilir ki, diye sordu. Melvin 20 yılını hapishanede geçirdi.
Lucinda onun hapishanede daha güvenli olacağını düşünüyordu belki.
Bu sözler Milligan'a aitti, gözler ona döndü.
Olaya bir de şu şekilde bakın. Roy ve Lucinda kartelin onları ESPN'deki yayında görüp peşlerine düşeceğinden korkmuşsa, ki gerçekten bir tehdit veya uyarı almış da olabilirlerdi, kaçmamaları halinde ölüm fermanlarının imzalanacağını biliyorlardı. Ancak Melvin onlarla birlikte ortadan kaybolamazdı. Çocuk üniversitenin yıldız oyuncusuydu, herkes onu tanıyordu. Seçmelere katılacak ve NFL'de oynayacaktı. Roy ve Lucinda kimselere fark ettirmeden ortadan kaybolabilirdi. Ama aynı şey Melvin için geçerli değildi. Yine de onu öylece arkalarında bırakamazlardı. Bu durumda kartelin anne ve babası hakkında bilgi almak için Melvin'i bulması, işkence edip öldürmesi ihtimali vardı.
Bogart, ama kartel ona hapishanede de ulaşabilirdi, dedi.
Evet, ama dışarıda ulaşabileceğinden daha kolay değil, dedi Milligan. Kötünün iyisi bir durum söz konusuydu yani. Ama Roy ve Lucinda kartelin Melvin'in hapishanedeyken onlara bir tehdit oluşturmayacağı düşüncesinde olacağına inanmıştı. Kartel Melvin'in anne ve babasını öldürdüğüne inanmışsa, Roy ve Lucinda'nın oğullarına kartel ve onun sırları hakkında hiçbir şey söylemediğini varsaymışlardır, diye ekledi.
Decker, ajan Milligan iyi bir akıl yürütmeydi, diyerek adamı takdir etti.
Milligan gülümsedi. Teşekkürler. Ayrıca bana Todd diyebilirsin. Ne de olsa aynı takımdayız.
James'in, bu bana pek inandırıcı gelmedi, dedi.
Bütün gözler ona döndü.
Bir annenin oğlunu korumak için onun sahte delillerle cinayetten hüküm giymesine ve ölüm cezası alması riskiyle karşı karşıya kalmasına göz yumacağına inanmıyorum. Bu pek de akla yatkın bir seçenek değil, diye devam etti.
Milligan, James'in illa böyle olmuştur demiyorum, dedi. Sadece böyle bir olasılıktan söz ediyorum.
Bogart, peki farz edelim ki varsayım doğru. O zaman Roy niye geri gelip Melvin'i hapisten kurtarmak için bu işleri çevirdi?
Melvin infaz edilecekti dedi Dekremen ve düşünüyorum da Roy mecbur kalırsa devreye girip Melvin'i kurtaracağına dair karısına söz vermiş olmalı. Roy gerçekten de sözünü tuttu.
Bir söz verilmiş dediğinde bunu mu kastediyordun dedi James'ın.
Decker başıyı da onayladı.
Bunca yıl sonra mı diye sordu Bogart. Roy çoktan ölmüş olabilirdi. Bu durumda Melvin ölümle burun buruna gelmiş olacaktı.
Ama Roy ölmedi ve sözünü gerçekten de tuttu.
Bir bakıma karısını çok sevmiş olmalı dedi James'ın.
Decker sevdiğine inanıyorum dedi. İnsanın tetiği çekip de karısını öldürmesinin nasıl bir şey olduğunu gözümde canlandırmam bile mümkün değil. Onu 6 ay boyunca büyük bir acı çekmekten kurtardığını bilse bile.
Milligan sevdiğin birine böyle bir şey yapabilir miydin diye sordu şüpheci bir tavırla.
İnsan böyle bir şeyi ancak gerçekten sevdiği bir insana yapabilir diye düşünüyorum dedi Decker. Roy için de bu hayatında yaptığı en zor şeydi. Ama karısına olan sevgisinden ötürü yine de yaptı. O akşam Roy Mars'ın içinde bir şeylerin öldüğünü düşünüyorum. Hayatındaki tek iyi şey de yok olup gitmişti.
James'i peki ya Melvin diye sordu.
Babası onu sevmiyordu ama yapacağı şey yüzünden de üzgündü. O akşam Melvin'e üzgün olduğunu söylemiş hatırlıyorsunuz değil mi? Roy her şeyi karısının hatırına yaptı oğlunun değil. Ama bir noktada raydan çıkmış gibi görünen ama ne olduğunu çıkaramadığım bir şey var. Şu aşamada soru Roy Mars'ın nerede olduğu.
James'e dur bir dakika dedi. Belki kartel bu işe hiç dahil olmadı. Todd'un dediği gibi 40 yıl geçtikten sonra hepsi ölmüş olabilir. Roy Montgomery'ye para verdi. Melvin'in hapisten çıkmasını sağladı ve Regina'yı öldürdü. Bu işleri yapabilecek tek kişi oydu muhtemelen.
Decker başını iki yana salladı. O zaman Davenport'u kim kaçırdı?
James'in Roy mu diye sordu.
Neden o?
James'in bir şey söyleyecekti ki durdu. Nedenini bilmiyorum.
Başkaları da var. Melvin'in hapisten çıkarılması o kişilerin ilgisini uyandırmış olmalı.
Roy Mars'ın gerçekten hayatta olduğuna inandıklarını düşünüyor musun diye sordu Milligan.
Belki ya da Melvin'in hapisten çıkması onların tekrar o kasanın içinde ne olduğu konusunda meraklarını uyandırmıştır. Daha evvel söylediğim gibi Melvin sayesinde kasanın içindekilere ulaşabileceklerini düşünmüş olabilirler.
Davenport'u kartel kaçırdıysa yani dedi James'in yavaşça.
Milligan ve Bogart bakıştılar.
Durumu olduğundan daha iyi göstermeye çalışmayacağım. Davenport'u sağ salim geri getirme şansımız çok yüksek görünmüyor.
Peki Roy Mars'ı nasıl bulacağız diye sordu Milligan sıkıntılı sessizliği bozarak.
Ben yakınlarda bir yerde olduğundan eminim. Yani öyle veya böyle birbirimize rastlama şansımız var dedi Decker. Şaka yapıyorsun değil mi dedi Milligan.
Decker cevap vermedi.
49. Bölüm.
Decker Mars ile beraber daha önceden geçtikleri yolda gri gökyüzünün altında çiseleyen yağmurda yürüyordu. Düşünceleri davanın diğer bir yönüne odaklanmıştı. Roy Mars'ı bulmanın bir yolu da Charles Montgomery ile olan bağını keşfetmekti. Eğer Mars Regina'ya para verdiyse Montgomery'lerle bir bağlantısı olmalıydı. Roy'un Montgomery'leri seçmesi rastlantı değildi, mutlaka bir sebebi vardı. Ve bu cevap adamın geçmişinde yatıyor olmalıydı. Charles Montgomery işlediği tüm suçları onlara anlatmamıştı. Sabıka listesi uzun olduğundan anlaşılabilir bir şeydi bu. Ancak Decker biraz araştırma yapmıştı. Montgomery Mart 1967'de ordudan ayrılarak eyalete gelmişti. Ocak 1968'de Alabama, Tuscaloosa'da marihuana bulundurmak ve alkollü araç kullanmaktan tutuklanmıştı. Daha sonra kefaletle serbest bırakılmış ve şehirden kaçmıştı. Bir ay sonra Mississippi, Kane'de kanunsuz silah bulundurmaktan ve alkollü araç kullanmaktan tutuklanmıştı. Yine kefaletle serbest kalıp yine şehirden kaçmıştı. İşlediği suçlar polisin sürekli takibinde olmasını gerektirecek türden şeyler değildi. Ve görünen o ki Alabama eyalet polisinin vurulması olayına dek daha önce suç işleyip de tutuklandığı eyaletlere bir daha ayak basmamıştı.
O zamanlar polisin eyaletler arası merkezi bir veri tabanı yoktu. Montgomery'nin işlediği suçlar görece olarak önemsizdi ve şüphesiz ki polisin böyle önemsiz bir sabıkalının peşine düşmekten daha acil işleri vardı. Decker zihninde sabıkaları kronolojik sıraya koydu. Alabama'da marihuana bulundurmak ve alkollü araç kullanmak, Mississippi'de kanunsuz silah bulundurmak ve sarhoş olup olay çıkarmak. Montgomery her defasında kefaletle serbest bırakılmıştı ve her defasında suç işlediği yeri terk etmişti. Bu durumu önemli görmek için hiçbir neden yoktu. Ancak Decker yağmur damlaları üzerine düşerken durumu önemsiz olarak da niteleyemiyor ama nedenini bilmiyordu. Odasına geri döndü, iskemlesine oturup pencereden dışarıya kasvetli havaya baktı. Akşamüstüydü, saat daha 5 bile olmamıştı ama gece yarısıymış gibi hissediliyordu. Bütün enerjisi emilip gitmişti sanki. Yağmur bu şekilde yağmaya devam ederse sabah sokakta yürürken bile boğulabilirdi. Ancak Decker'ın gerçeği bulma arzusu hava durumuna baskın çıkıyordu. Zihni sıfırlanmış ve o önemli soru bir kez daha kendini göstermişti. Roy Mars'ın Charles Montgomery'yi seçmesinin nedeni neydi? Montgomery'de Melvin'in adını gördüğü, ardından 2 ile 2'yi topladığı yönündeki açıklaması yalandı besbelli. Süreç aslında tam tersi işlemiş, Montgomery Mars'ı bulamamış, Roy Mars Charles Montgomery'yi seçmişti. Bunun mantıklı tek açıklaması iki adamın daha önceden birbirlerini tanıyor olmasıydı. Montgomery bir nedenden ötürü Mars'a borçluydu belki ve o neden Regina Montgomery ve oğluna kalacak paranın cazibesiyle birleştiğinde hükümlü Montgomery'nin Roy ve Lucinda Mars'ı öldürdüğüne dair yalan itirafta bulunması için yeterli olmuştu. İyi de Roy Mars ve Charles Montgomery daha önce nerede ve nasıl tanışmıştı? İki adam da hemen hemen aynı yaştaydılar. Roy Mars adamın gerçek adı değildi. Yani Montgomery ile birlikte Vietnam'da askerlik yapmış olabilirdi. Mars'ın parmak izi yoktu ellerinde. Bu yüzden ordunun veri tabanında araştırma yapma şansları bulunmuyordu. Gerçekten de birlikte askerlik yapmış olabilirler miydi? Belki Mars ordudayken Montgomery'nin hayatını kurtarmıştı. Bu akla yatkın görünüyordu. Peki Vietnam'da birlikte olmamışlarsa başka nerede tanışmış olabilirlerdi? Mars da önemsiz sabıkaları olan biri miydi? Kartelle bir bağlantısı varsa Montgomery de bir dönem Güney Amerika'da bulunmuş demekti, belki Meksika'da. Belki de bir şekilde uyuşturucu ticaretine bulaşmıştı. Montgomery baş ağrısı sorunundan ve bu sorunla başa çıkabilmek için giriştiği para ve uyuşturucu çalma serüveninden söz etmişti onlara. Montgomery Lucinda'yı tanıyor muydu? Decker gözlerini kapatıp ovuşturdu. Olağanüstü özelliklere sahip zihnine rağmen oldukça şaşırtıcı bu muammayı çözmekte zorlanıyor, hiçbir çıkış noktası bulamıyordu. Vücut tarafından alt edilmiş kanser hücrelerinin yerine daha habis ve yerleşik başka hücrelerin alışı gibi ne zaman bir şeyi çözdüğünü düşünse karşısına daha da karmaşık bir soru çıkıyordu. Ancak Decker'ın aklının köşesinde bir şey iki adam arasındaki bağlantıyı bulması halinde diğer soruların da cevaplanacağını söylüyordu ona. Gözlerini açıp pencereden dışarıya baktı. Lisa Davenport bir yerlerde kendi arzusu dışında zorla alıkonuluyor, belki de işkence görüyordu, belki de çoktan ölmüştü. Decker ilk varsayımının yanlış olduğu sonucuna vardı. Davenport'u daha sonra Melvin'le takas etmek için kaçırmamışlardı. Davenport'u bilgi alma amacıyla kaçırdıklarına bile ikna olmuş değildi. Peki bu iki nedenden ötürü değilse hangi nedenden kaçırmışlardı? Bilmedikleri başka ne olabilirdi? Olası üçüncü neden ne olabilirdi? Decker bir daha kapattı gözlerini. Cevabı bulmak o kadar kolay olmayacaktı. Diğerleri motel lobisindeki küçük restoranda toplanmışken Decker akşam yemeğini odasında yedi. Bir elma ve bir şişe su. Daha iki ay önce böyle bir şeye kahkahalarla gülerdi. Elma ve su onun gözünde atıştırmalık bile sayılmazdı. Şimdi ise bunlarla doyabiliyor, canı başka bir şey istemiyordu. Pantolon kemerinde bir delik daha atladı. Böyle giderse bir delik daha açması veya yeni bir kemer alması gerekecekti. Hızla kilo veriyordu. ama sağlıklı bir şekilde değil. Vakanın önemli bölümlerini açıklığa kavuşturma konusundaki yetersizliği onu içten içe yiyip bitiriyordu. Suyunu içti, şişeyi ve elmanın koçanını çöpe attıktan sonra soyunup yatağa girdi. Gözleri kapalı olsa da zihni kepenkleri indirmemiş, tam kapasite çalışmaya devam ediyordu. Hatta vites yükseltmişti ve her zamankinden hızlı bir tempoyla iş başındaydı. Akla yatkın her türlü açıklama beyninin içinden gelip geçiyor ve reddedildi damgası yemiş halde diğer taraftan dışarıya çıkıyordu. Vardığı bazı sonuçlar başlarda ümit verici gibi görünse de sonraları bir gerçeğe toslayıp açıklanabilir olmaktan çıkıyor ve sonu zihnindeki çöp yığını oluyordu. Birçok kez gerçeğe yaklaştığını hissediyor ama her defasında yeni bir şey çıkıp tekrar başladığı noktaya geri dönmesine neden oluyordu. Sanki Rubik küpünde yapması gereken tek bir hamle kalmış da bir türlü o hamleyi yapamıyormuş ve işi bitiremiyormuş gibiydi. İşin gerçeği vakayı çözmeye, üzerinde çalışmaya başladığı ilk günden daha yakın değildi. Bir yandan da içinde nedenine dair mantıklı bir açıklama getiremese de zamanın tükenmeye başladığına dair gittikçe büyüyen korkutucu bir his vardı. Decker gözden kaçan bir ipucunu yakalamak umuduyla gözlerini açıp kapattı, zihnini yokladı ama başarısız oldu. Uykuya daldı. Uyanmasına neyin sebep olduğunu boğazına bastırılmış bıçağı görünce anladı. 27. ayrımın sonu. Sayfa 342.